Bugünün müjde metni Yuhanna kitabında bölüm 4'te bulunmakta. Yuhanna bölüm 4 ayet 5 ila 26. Aya kalkıp Rabbin sözüne kulak verelim. Alleluja, alleluja, alleluja. Isä Samirienin Sihardenilen kentine keldi. Purasi Jakupun kenti oulu Jusufa Fermis oltuu Toprain jakinnentaidi. Jakupun kujusuda oradaidi. Isä joltsuluktan jorulmus olduu itsin kujunun janena oturmustu. Saat on iki sulareli. Samirieli pirkadun suutsek meikeldi. Isä ona, pana suver itseimtedi. İsa'nın öğrencileri yiyecek satın almak için kente gitmişler. Samirieli kadın, sen Yahudisin, ben se Samirieli bir kadınım, dedi. Nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samirielilerle ilişkileri yoktu. İsa kadına su yaneti verdi. Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve sana bana su ver içeyim diyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi. Kadın, efendim dedi, su çekecek bir şeyin yok. Kuyuda derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Sen bu kuyuyu bize vermiş, kendisi oğulları ve tavarları ondan içmiş olan atamız Yakup'tan daha mı büyüksün? İsa şöyle yanıt verdi. Bu sudan her içen yine susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su içende sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Kadın, efendim dedi, bu suyu bana ver. Böylece ne susayayım, ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. İsa, git koçanı çağır ve buraya gel dedi. Kadın, koçam yok diye yanıtladı. İsa, koçam yok demekle doğruyu söyledin dedi. Pes koçaya vardın. Şimdi birlikte yaşadığın adam koçan değil. Doğruyu söyledi. Kadın, efendim, anlıyorum, sen bir peygambersin dedi. Atalarımız bu dağda tapındılar. Ama sizler tapılması gereken yerin Yeruşalim'de olduğunu söylüyorsunuz. İsa ona şöyle dedi. Kadın, bana inan, öyle bir saat geliyor ki, babaya ne bu dağda, ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz bilmediğinize tapınıyorsunuz. Biz bildiğimize tapıyoruz. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Ama içtenlikle tapınanların babaya ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıydılar. Kadın İsa'ya Mesih denilen messedilmiş. Olanın geleceğini biliyorum dedi. O gelince bize her şey bildirecek. İsa, seninle konuşan ben oyum, dedi. Ya Rab, bizi gerçekle kutsal kıl. Senin sözün gerçektir. Amin. Özlem insanları birleştiren duygulardan biridir. Sanırım hepimiz bazen hasret çekeriz. Özlemin kendisi kötü bir şey değil. Tam olağan bir duygudur. İnsanın hayalleri ve amaçları olmalı. Aksi halde hayat neşesiz dönüşür. Ne var ki arzumuzu yerine getiren şey kendiliğinden otomatik olarak özlemimizi dindirmez. Geçici heyecanlar peşinde koşarsak birazdan başka bir şeye özlem duyarız. Dolayısıyla kendimize sorması gereken en önemli soru şudur. Neyi ve niye özlüyoruz? Hayatta geçici ve kalıcı şeyler var. Duran şeyler var. Sonunda geçici şeyler kalbimizdeki boşluğu doldurmazlar. Hararetimizi söndüremezler. Tam tersi, bu girişimler özlemimizi büyütürler. Dünyanın bütün suyunu içsek de susuzluğumuz gitmez. Çünkü en derin ihtiyacımız bedensel değil, ruhsaldır. Hatta kendini dinsiz sayan insanın ruhsal ihtiyacı var. Durum başka bir şekilde olmamalı. Zaten yaratılışta Tanrı kalbimize bu ruhsal özlemi dikti. Bizi onunla yakın ilişkide yaşamaya niyetlendi. Bütün dünyada sadece insanın bu imkanı var. Tanrı'nın insanı kendi suretinde yaratması aslında Tanrı'nın dıştan görünüşe, insan gibi görünüşe değil, fakat bu özel ilişkine işaret eder. Böylelikle ruhsal özlemin niteliği Tanrı'nın sevgisinden ve sevgisine özlemden kaynaklanır. Gerçek susuzluğumuzun nedeni odur. Buna karşın bu en büyük ve en derin özlemimizi birçok farklı ve yapyanlış şekilde dindirmeye çalışırız. Kutsal kitap şöyle der. Halkım beni diri suların pınarını bıraktı. Kendilerine sarnıçlar, su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar. İsrail halkı Tanrı tanımalıydı. Tanrı İsraillilere kendini ve gücünü göstermişti. Ama halk ondan çok insan eliyle yapılmış su deposulara güvenmeye başlıyor. Başka bir deyişle, insanlar Tanrı'yı ve Tanrı sözünü unutup geçici şeylere itimat ediyorlar. Hatta ruhsal ihtiyaçlarını dindarlıkla dolduruyordular. Şöyle ki Tanrı'nın yüzünü aramak yerine dinsel ritüelleri dinsel kuralları yürütmeye çalışıyordular. Dinsel emirlere ilave eden çok sosyal kural da vardı. Tanrı ile insan arasındaki anlaşma, ortak ve özel ilişkiye dayalı etkileşimden, ortak yarışmaya ve insanın kendi performansına dönüşmüştü. Sadakatin ölçüsü insanın kendi yaptıklarına dayandığı görüldü. İsrail halkı Tanrı'dan başka hiçbir şeyin özlemini dindiremediğini unutup bazen büyük acı yaşıyordu. Buna rağmen Tanrı tekrar halkına yardım elini uzattı. Hatta bazen halkın ruhsal kurumasına izin verdi. Eli ki halk kendi durumunu görsün. Bütün bunları sevgisinden dolayı ilişkiyi yeniden kurmak için yaptı. Bugünün vaaz metninde İsa aynı sebepten dolayı Samiriye'den geçerek yol aldı. Çelide'ye giderken bir başka yolun seçilmesi de mümkün olurdu. Ama İsa'nın planında sadece tek alternatif vardı. Genelde Samiriye Yahudilerin varış yerlerinden bir numaralı değildi. Samiriye halkın daha önce milletçe ve dini olarak karışmış olduğu için Yahudiler onlarınla temas halinde olmaktan kaçınıyordular. Çünkü Samiriyeliler putperest sayıldı Yahudiler tarafından. Yine de oradaki toprak kutsal topraktı. Yakub'un kendi oğlu Yusuf'a vermiş olduğu topraktı. Fakir olduğu için İsa genellikle yürüyerek yolculuk ediyordu. Bu defa o yolculuktan yoruldu. Çok yoruldu. Buradaki söze, buradaki bilgiye dikkat edelim. %100 Allah olan İsa, %100 insan olduğu için yorulup hararet hissetti. Onun insanlığı Tanrılığına kadar bellidir. Okuduğumuz bölümün belirttiği gibi Samiriyeli kadın gün ortasında kuyuya yalnız geldi. O dönemlerde sadece ahlaksız kadınlar bu kadar açık şekilde davranıyordular. Başka kadınlar sıcak havadan kurtulmak için sabah erkenden veya tam güneşin batmasından önce su çekmek için kuyuya gidiyordular. Ayrıca ahlaklılık sebebiyle kadınlar genelde grup olarak kuyuya gidiyordular. Ama bu kadın yalnız geldi. Her neyse, kadın kuyuya yaklaşırken İsa'nın en azından 5 metreye kadar kibarca yol verip taşındığını bekledi. puhareket kujuja kelmenin tehlikesis olduğuna işaret ederdi. Meğerse İsa hareket etmemiş. Hala kujuda oturdu. Karin için ikinci sürpriz İsa'nın ona konuşması. Sosyal kurallara uymamasıydı. Yani kısa sürede en azından 3 tane sosyal kuralı ihlal etti. Sadece onun kadınla konuşması problem değildi. Yahudi adamlar için Samiriyeli kadınla ve büyük ihtimalle ahlaksız kadınla konuşmak. Hatta uzak bir yerde oturarak sosyal kurallara göre kesinlikle münasip değildi. İsa Mesih'in kadınlara karşı tavır gerçekten büyük ve hala etkili değişimi temsil eder. O mesela kadınları öğrencilerin arasına çağırdı. Hatta bazı kadınlar ona maddi açıdan yardımcı oldular. Bunu da hiç engellemedi. Karin için ikinci sürpriz İsa'nın ricasıydı. İsa bunun gibi kadından yardım istedi. Sanki ben kuvvetsizim, bana yardım et diye söylemişti. İsa ilk önce kimliğini ve görevini meydana çıkarmadı. Yerine büyük alçakgönüllülüğü, gösterip kadından yardım talep etti. Ne harika bir aciz konuşması. Sadece gerçek hizmetçi böyle yapabilir. Yüksek makamdan üstten yapılan hizmet gerçek hizmet değil. Fakat bağış. Ama İsa Mesih gerçek hizmetçi olarak iki taraflı bağlılığı kabul etti. Sen beni yardım edebilirsin. Ben de sana yardımcı olurum. Sanırım bizim de bütün onu takip edenlerin de böyle bir tutumu olmalı. Kadının sonraki sözleri hakiki şaşkınlığı yansıtıyor. Nasıl olur da benden su istersin? Yahudilerin saflık yasalarına göre putperestlerden yemek veya içecek almak yasaktı. Çünkü onların elleri ve kapları kirli olarak görüldü. Ama bu Yahudi adam saflık kurala bile önem vermemiş. Vermememiş. Bu yüzden kadın burada bir tür gizli gündem olmalı diye düşünmeye başladı. Ama İsa karına şu yanıtı veriyor. Eğer sen Tanrı'nın armağanını bilseydin, sen benden dilerdin ve ben sana yaşam suyunu verirdim. Evet, Tanrı'nın sana bir hediyesi var. Bu karın için Tanrı'nın armağanı öncelikle Musa'nın yasasıydı. Yani onun için Tanrı'nın en büyük armağanı bir kitap idi. Ama Peygamber Yeşaya Mesih hakkında ne diyor? Seni halka antlaşma uluslara ışık yapacağım. Bu antlaşma ve Tanrı'nın vaadi kitap değildi. Kişiydi. Tanrı'nın en büyük armağanı yeni antlaşma değil, fakat İsa adlı bir kişi. Halkın terk ettiği diri suların pınarı Tanrı'nın kendisiydi. Bununla bağlantılı olarak İsa Karina şöyle diyor: İşte benim büyük yetkim var ki sana bu diri suyu verebilirim. Aslında Tanrı'nın kendisini sana verebilir, diyor. Karın İsa'nın söylediğini anlamadı. O İsa'nın sıradan suyu ile ilgili konuştuğunu düşündü. Bana nereden pınar suyu alırsın diye soruyor. Bu kuyu bizim kuyumuzdur. Bu bizim babamız Yakup'un bize verdiği kuyudur. Ondan daha büyük müzün. Böylelikle karın milliyetperver gibi düşünmeye başladı. Sanırım normal Yahudi bunu duyunca kafası bozulurdu. Ne? Yakup sizin mi babanız? Öyle söylemene hakkı veren kim? Ama İsa öfkelenmedi. Direkt kadının yüreğine görüp orada bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Sonraki söz karını yine çok şaşırttı. Git, kocanı çağır ve buraya gel. Bunu kesinlikle beklemedi. Dolayısıyla doğru cevap vermekten kaçmayı denedi. Kocam yok. Böylece kadın şu yaygın kurala uymaya çalıştı. Suçüstü yakalanırsan gerçeği gizle. Bunu deneyen ne ilk ne de son kişiydi. Genellikle suçüstü yakalanan insan gerçeği gizlemeye çalışıyor. Ama diri su dayanılmaz bir şekilde onun üzerinden aktı. Bu su nehir gibi toprak yığınını çıkarak sahilde duran ağaçın göklerini açıya vurdu. İşte tam bu İsa'nın amacıydı. Bu şehire, bu kuyuya yabancı kadını yargılabilmek için veya suçlamak için gelmedi. Onu kurtarmaya için geldi. Kurtarmaya geldi. Ama önce onun kurtarıcıya muhtaç olmasının nedeni açıklığa kavuşulmalı. İşte günahlarını gizleyip Tanrı'nın armağanı alamazsın. Diri su içmek istersen önce su borularını temizlemek gerekir. Bu söz herkese ait olur. Kutsal Tanrı'nın önünde kimse bu kadında daha iyi durumda değil. Kadın, onun gerçek durumu gösterildikten sonra İsa'nın bir peygamber olduğunu kabul etti. Sadece peygamber onu tanımadan onun 5 tane eski koçaya vardığını ve şimdi evlilik dişinde karikoça gibi yaşadığını bilebilir. Şimdi İsa'ya saygı gösterip onu efendi olarak adlandırmaya başladı. Fakat hala günahlarını itiraf etmedi. Tam tersi. Bütün ana konuyu değiştirmeye çalıştı. Hadi din hakkında konuşalım. Sizce Allah'a tapınmak için doğru olan yer nerede acaba? Diye soruyor. Bizim yerimiz yoksa sizin mi yeriniz? Buna rağmen aynı zamanda bu karın yüreğinde gerçek ilgi ve büyük endişe duydu. Bu konuda en doğru olan kimdir? Ancak günahını açığa vurulduktan sonra kefaretin ve bağışlamanın imkanını aramaya başladı. Gerçek tapınağı nereden bulabilirim? Günahlarımı bağışlatan lütuf tahtını nasıl bulabilirim? Hangi tapınakta Tanrı'ya doğru bir şekilde tapınılır? Tanrı nerede oturuyor? Şimdi ana noktaya geldiler. İsa'nın istediği hedefi gerçekleştirdi. Önce İsa, kutsal yazıların belirttiği gibi kurtuluşun Yahudilerden olduğunu doğruluyor. Ama günahların bağışlanması için artık Yeruşalim'e gitmeye gerek yoktu. Tanrı bütün tapınaklardan daha önemlidir. Onunla yakın ilişkide yaşamak her şeyden önemlidir. Ama bu ancak bir şekilde olur. Diri su içilmelidir. Allah'ın ruhu alınmalıdır. Allah'ın ruhundan ve ruhunda yaşamayan Tanrı'ya doğru bir şekilde tapınamaz. Çünkü Allah ruhtur. O anda kadın anladı ki bu adamın söylediği her şey doğrudur. Buna rağmen hala iki dinin veya iki milletin arasında sallandı. Özgürlük mücadelesi geçirdi. Sonunda bu problemi geleceğe ertelemekle çözüme kavuşturmayı denedi. Kalbinde şöyle düşündü. Kim bilir? Belki bu peygamber neticede haklıdır. Ama sonra Mesih'in geleceğinde bu eski İsrail-Samiriye çatışması mutlaka çözüme ulaşacak. Gelecekte bu çatışma mutlaka çözüme ulaşacak. Şu an yapacak bir şey yok. Ama İsa yine kadının fikirlerini alt üst etti. Ben oyum. Ben vaat edilen Mesih'im. Her şeyin ancak gelecekte çözümleneceğine güvenemez. O zaman çok geç olacak. Durum hala aynı. İsa senin önünde durursa ona karşı bir tutum takınmalısın. Onun önünde tarafsız olmak imkansızdır. Aslında İsa kadına Mesihliğinden daha fazlası ifade etti. benim. Tanrı'nın kendi halkına açıkladığı ismidir. Allah'ın ismidir yani. Benim. Sonuç olarak İsa karına gerçek kimliğini gösterir. İşte ben bütün peygamberlerin tanıklık ettiği bir eli ettiği diri suyun ve sonsuz yaşamın pınarıyım. Eğer sen gerçeğe susarsan, sonsuz yaşamı arzu edersen, Allah'ın önünde affedilmiş olmak istersen, Allah'ın sevgisini özlesin. Mesih İsa'nın verebildiği diri su özlemenin tek çaresidir. Şimdi, biz nerede bu suyu aşikar bir şekilde maddi olarak içebiliriz? Şu aralar pınarımız nerede? Bazı insanlar İsa'nın sadece simge olarak konuştuğunu düşünüyorlar. Diri su, müjdeye iman edip kabul ettiğimiz kutsal ruhla eşit sayıyorlar. Bu kadar. Aslında yanlış değil bu yorum. Mesih kendisini ve ruhunu onu imanla kabul edenlere verir. Ama tam bu sözün, Tanrı sözün işeğinde görüyoruz ki, görünür suyla birleştiren diri kelam özel bir şekilde vaftiste akar. Vaftiste yüreğimiz, canımız ve ruhumuz diri suyla yıkanır. Vaftis olmuş olarak ve İsa Mesih'e inanarak en büyük özlemimiz ona yakın olmak, onda kalmaktır. En büyük özlemimiz budur. Bu özlem artık sıradan bir özlem değil. Endişe dolu bir özlem değil. Bu özlemi esenliğin içinde taşıyoruz. Yani artık kuvvetli ölüm korkusu yok. Hayat korkusu da yoktur. İsa Mesih'te tamamen güvendeyiz. Vahiy kitabı cennetsel bir resmi önümüze serer. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterir. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten, her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyor. Bu cennetsel ve ebedi yaşamı getiren sudan zaten bu dünyaya içebiliriz. Bazen kilise Allah'ın odası olarak söylenir. Ne var ki en yüce olan elle yapılmış konutlarda oturmaz. Ama biz beraber bir araya gelip İsa'nın adıyla toplanırsak, bir ve üç olan Allah aramıza gelir. Gelmemizin nedeni odur. Günahlarımızı itiraf ediyoruz. Öyle ki Tanrı kalbimizin su poruları yeniden temizleyebilsin. Altara, Rabbin sofrasına geliyoruz. Öyle ki kalbimizdeki diri su engelsiz akabilsin. Ve böylece kişi olan gerçekte kalabilelim. burada İsa Mesih seninle karşı karşıya gelip şöyle duyuruyor. Bana gel, ben sana rahat veririm. Umut ediyor ve dua ediyorum ki hepimiz bugün Samaryalı kadın gibi İsa'ya bütün kalbimizden Efendim bu suyu bana ver diye söyleyebiliriz.